Ayrım 8.
Haritada yazılı isimleri okuyabilmek için de Latin harflerine adadı kendini. Elif Bağ'dan daha da kolay geldi alfabeyi yazıp çizmek. Fransızcayı öğrenmekte ise tuzu kuru ailelerin genç kızlarına kıyasla geç bile kalmıştır Rana.
6. Yılın en uzun gününe 2 hafta kala Ebe Hanım haremden ses verdi. Kızınız oldu efendim, hanımefendi kurtuldu. Kelam-ı Kadim'in kapak içine evvelce yazdığı 2 satırın altına Fatma Zehra 13 Recep 1332 Pazar tarihini ilave edip Hüdaya 1000 kere şükretti Haşim Bey. Göçüp giden anasının ismi yeni doğan kızıyla anılacaktı artık. Babası bebeği görmeye gittiğinde Rana Kelam-ı Kadim'in kapak içine acele bir göz attı. Fatma Zehra'yı okudu, gerisine bakmadan kapadı. Kaybettiği nenesinin ismini taşımayı kendisine değil de o kıymetli varlığın kim olduğunu dahi bilmeden vıyaklayan şu küçücük mahluka nasip etmişti o adaletsiz Allah. Mahallede konaktan çıkan cenaze henüz unutulmamıştı. Başsağlığı ziyaretlerinden sonra doğum tebrikine gelmeyi doğru bulmayan eş dostun evlerine yeni doğan bebek kız olduğundan kapağı kırmızı boyalı sürahiler içinde gönderildi lohusa şerbeti. Kesilen kurban eti bahçe kapısının önünde dağıtıldı. Koca karı işlerine pek aklı yatmayan Libabe Hanım, çektiği sancılar yüzünden olsa gerek bu sefer başucuna sırmalı kese içinde bir Kur'an, altına da nazar boncuklarıyla süslü bir şişe geçirilmiş soğanın asılmasına itiraz etmedi. Gelecekteki muhtemel dertleri def etmek için evden ilk çıkışında kapının eşiğinde sağ ayağıyla ezecekti soğanı. Hanımının aklın ermediği işlere karşı gelmemesini takdirle karşıladı bacı. Kim ölür kim kalır bilinmez ama bak göreceksin hanım, uzun ömürlü olacak bu kız. Libabe Hanım'ın soğanı ezip kapıdan çıkmasına vakit kalmadan Haşim Bey düşüne düşüne eve döndü bir akşam. Karamsar bir havası vardı. Rahatsız olup olmadığını soran hanımına elindeki gazete başlıklarını gösterdi. Avusturya Macaristan veliahtı Arşidük Ferdinand Saraybosna'da maruz kaldığı saldırıda vurulup ölmüştü. İşin sonu pek hayırlı görünmüyor hanım diye söylendi. Bu deli sırpın ettiği patlamayı hazır topun barutunu ateşlemez inşallah. Rana'nın 9 yaşına bastığı gün geleceğe kuşkuyla bakan Osmanlı Harbiyesi seferberliği yeniden ilan etti. Konağa alınan beygir müsaade edildi. Silah altına alınanlar beklenmedik şekilde genç kızlara talip oluverdiler. Harp patlayıp cepheye gönderilmeden önce hani ne olur ne olmaz nesillerinin tükenmesinden mi korkmaya başlamıştı gençlik? İmam oğluna Pakize'yi, muhtar oğluna Nazili'yi istetti. Daha söz kesilmeden Avusturya Sırbistan'a, Almanya Rusya'ya, Fransa ile İngiltere Almanya'ya harp ilan etti. Velhasıl devletlerin karşılıklı harp ilanlarıyla savaşlar hafta içinde bütün Avrupa'yı sardı. Rusların baskısından ötürü İngilizlere ısmarlanmış 2 harp gemisi bir türlü teslim alınamaz oldu. Buna karşılık beklenmedik bir anda kendi ayağıyla İstanbul sularına demir atan, harp sanayinin yeni buluşlarıyla donanmış 2 Alman zırhlısına nasıl oldu bilinmez Osmanlı bandırası çekildi. Yavuz ve Midilli isimlerini alan Göben ve Breslau'nun gelişiyle başına fes geçiren Amiral Sohan'a paşalık payesi verildi, donanma kumandanı oldu. Güzün ilk aylarında bu devasa gemiler etrafında dönenen kayıklara tıka basa doluşmuş meraklı ahaliye 2 çifte 4 çifte sandallara kurulmuş feraceli şemsiyeli hanımlara, setre pantol püsküllü fesli beylere, boğazın 2 yakasında birikmiş kitlelere bir güven aşıladı. Kim başa çıkabilirdi bu 2 heyulayla? 2 cuma üst üste Üsküdar'da kiralanan bir pazar kayığına doluşan konak sakinleri dahi bu 2 devin etrafında turlayıp durdular. Su üstünde çelikten birer saray, minare büyüklüğünde toplar. Gazete havadisleriyle yatıp kalkan Raşit Efendi bile 2 gemimizi vermedi şu İngilizler. Ne de iyi oldu ya, bunların her biri bir cihana bedel diye böbürlenmeye başladı. Zümrüt de anka kuşu gibi nereden çıktıysa İstanbul'un göbeğine gelip konan bu devasa gemiler endişeden kıvranan gönülleri ferahlattı. Orduya tahsis edilmek üzere hazineye Almanya'dan gönderilen sandık dolusu altınları gördüğünde Haşim Bey gidişatın ne olduğunu kavradı. Ama elinden ne gelirdi? Demir attıkları günden 2,5 ay sonra bir sabah uyanan İstanbullu koruyucu meleklerin yerinde yerler estiğini gördü. 3 gün geçti geçmedi gazetelerde kimi mağrur bir eda ile Rus haddini bildi, kimi nükteli Rus'un aşkı başka, kimi endişeli şimdi ne olacak cinsinden koca koca başlıklar. Heybetli melekler kaşla göz arasında Karadeniz'e çıkmış, Rus donanmasını önüne katıp Odessa, Sivastopol limanlarını minare gibi toplarıyla tarumar etmişlerdi. Ne mi olacaktı şimdi? Olan olmuş. Alman'ın fendi Osmanlı'yı yenmişti. Balkan Savaşı'nın yaralarını henüz saramamış hasta adam Almanya'nın yanında cadı kazanının tam ortasında buluverdi kendini. 5 gün içinde sırasıyla Rusya, İngiltere, Fransa, Osmanlı'ya karşı harp ilan etmekte vakit kaybetmediler. Saraydan üst düzey yöneticilere gönderilen tamim gereğince Zilhicce'nin 24. Cuma günü Haşim Bey Topkapı Sarayı'na vardıkta ne için çağrıldıklarını tahmin eden paşalar, beyler Sultan Reşat Han'ın ağzından cihad-ı mukaddesi ilan eden fetvayı dinlediler. Halife Sultan'a karşı kılıç kuşanan zındık sürüsü aleyhine verilmiş bu fetva ertesi gün Fatih Camii'nden ilan edilecekti millete. Aşın çoktan pişmiş olduğunu sonradan anlayabildi millet. Meclise, padişaha, kendi yoldaşları Talat ve Cemal Paşalara rağmen memleketin kaderini eline geçirmiş Harbiye Nazırı Enver Paşa, daha yaz ortasında Almanlarla gizli bir antlaşma imzalamış, hemen ardından memleketin içinde, dışında, Habeşistan, Afganistan, Hindistan'a varana kadar Müslüman halkı cihada hazırlamak üzere teşkilat-ı mahsusayı kurmuş, harbin patlamasıyla birlikte Almanların iyi kötü hazırlayabildiği 90 bin kişilik Osmanlı 3. Ordusu'nun başında bulunmak, Rusları denizden sonra karada da hizaya getirmek üzere Erzurum'a gitmişti. Oralarda kışın ne demek olduğunu bilmiyor mu? Tarihten hiç ders almadı mı bu adam diye söylenen Haşim Bey'in endişesi Üsküdar'dan bayır yukarı çıkarken tutulduğu tipi de kaygı derecesine vardı. Nitekim iki ayı buldu bulmadı, kötü haberlerin yayınına konan yasağa rağmen bazı gazetelerin şanlı ordu başlıkları talihsiz mağlubiyete dönüştü. Sıfırın altında 25 derece soğukta hastalıktan, açlıktan kırılıp mevcudun yarısını yitirmiş asker, baharı beklemeyi öneren Hasan İzzet Paşa'yı azleden Enver Paşa'nın emriyle Sarıkamış'a doğru taarruza kalkmış, sonuçta Rusları esir düşenlerin ve Enver Paşa'nın kendisinin dışında canlı kalmamıştı orduda. Felaket haberleri birbirini kovalar oldu. İngilizler Osmanlı fermanıyla atanan Hıdiv'i yok sayıp Mısır'a el atmışlar, Basra'yı istila edip Musul'a doğru hücuma geçmişlerdi. Mısır, Basra, Sarıkamış derken tehlike çanları İstanbul'un kapısında çalındı. İngiliz ve Fransız donanmaları payitahtı kestirme yoldan ele geçirmek amacıyla Çanakkale boğazına dayanmış, Gelibolu'nun ucunda Seddülbahir'de Kumkale'deki tahkimatları topa tutup tahrip etmişlerdi. Geçmişte kapıya dayanan Rusların, 2 yıl önce de Bulgarların hevesini kursağında bıraktıran İngilizlerin bizzat kendi istilasına maruz kalıyordu İstanbul. Topu topu birkaç aylık rehavet uykusundan uyanan koca kentin ahalisi işini gücünü bırakıp kimi yerde teskin, kimi yerde tahrik edici vaizleri dinlemek için camilere üşüştü. Bu kötü haberin gelmesinden 3 gün önce Haşim Bey Divan-ı Muhasebat 2. Daire Reisliğine getirilmiş, işi gücü evi barkı bırakıp göç etme fikri hepten suya düşmüştü. Rahat yüzü göstermeyecek misin ya Rab diye yakınan Libabe Hanım şu birkaç yıl içinde bilmem kaçıncı defa ev halkını çarşıya pazara saldı. Köylüden, esnaftan, Üsküdar'daki fırsatçılardan 1'e 5 ödeyip satın aldırdığı yağ, peynir dolu çömlekleri gene alt kattaki ambara, un, bulgur, peksimet, pirinç, şeker, kuru kahve çekirdeği gibi ihtimam isteyen yiyecekleri rutubetten korumak amacıyla tavan arasındaki kilere yığmaya başladı. İncir, üzüm, dolmalık biber alıp kurutmak, domateslerden salça yapıp kavanozlara basmak adet haline gelmişti. Günlük hayat, elem, neşe, Çanakkale'den gelen haberlere bağlandı. Düşmanın boğazları koruyan mayınları temizlemesi, çıkarma yapıp birçok yerde köprübaşı kurması kaygıları artırdı. Oralardan kaçıp gelenlerin anlattıklarına göre açık deniz biriken gemilerin altında görünmez olmuştu. Bugün yarın azgın boğalar gibi dalacaklardı boğazın içini. Hükümet ilk tedbir olarak Evrak-ı Osmaniye'yi Eskişehir'e, banka mevduatlarını da Konya'ya taşıma kararı aldı. Azınlıkların yoğun olduğu Taksim, Pera gibi semtlerin dışında koca payitaht, göçmüş yuvadan fırlayan karıncalar misali yollara dökülen insanların itiş kakışıyla doldu. Kimi şaşkın mahalle aralarında bağır çağır komşusuna medet umuyor, çoluk çocuğun Anadolu'ya göndermenin yollarını arıyor, kimi geçim derdinde sağa sola bakmadan önüne çıkana tosluyor, dünya nimetlerinden ümidi kesip ilahi kudretin himayesine sığınanlar camilere doluşup şehadetten söz eden imamları dinliyorlardı. 3. Cemre'nin toprağa düşmesinden ortalama 15 gün sonra baharın ilk güneşli günü ardı arkası kesilmeyen kötü haberlerle felaket tellalına dönmüş gazeteler kadere boyun eğmiş İstanbul çilekeşlerine ilk müjdeyi verdiler. Toplarıyla sahili, yamaçları, tabyaları toz duman ederek saldıran boğalar, şeytana çarpılmış kale gibi o muazzam zırhlıların birçoğu ne hikmetse infilak edip sulara gömülmüştü. Bu kez sevinç çığlıklarıyla sokaklara fırlayan ahali, elden ele dolaşan gazetelerin zafer başlıklı yazılarını bal özü toplayan arılar gibi emercesini okuyor, yıllardır ardı arkası kesilmeyen felaketlerle kanı dolmuş cemaat, camilerde tekbir getirerek Cenab-ı Hakk'a şükranlarını bildiriyordu. Rahim Allah kullarını cehennem zebanilerinin şerrinden korumuş, alev kusan ejderhaları ilahi kudretiyle Müslüman denizinin sularına gömmüştü. Mescitten yükselen ilahileri duyduğunda Allah'a küsmekle yanlış bir iş yaptığını düşünmeye başladı Rana. Bu ilahi kudretin emriyle canından olan yalnız nenesi miydi? Bunca yıldır, bunca arbedede mezar bile bulamayıp dağda taşta leş kargalarınca didiklenmiş cesetler korkunç bir tablo gibi canlandı gözünde. Onların da sağ salim eve dönmeleri için Allah'a yalvaran bir seveni yok muydu? İlahilerle yüceltilen bu insafsız kudretle barışmak, günah saydığı işlerden kaçınmak, velhasıl korkunun verdiği ürpertiyle önünde boyun eğilmek üzereyken şeytan aklını çeldi. Kulak kabarttı, ilahileri dikkatle dinledi. Tek bir kadın sesi gelmedi kulağına. Cuma namazı, bayram namazı, cenaze namazından başka şükran bildirmeyi dahi kadın kısmına yasaklamış mıydı Allah? Kadının şükranını bile duymak istemeyen o, yakarışlarını da kulaklarını tıkamıştı, kesin. Evet, kadına can verip yaptığına pişman olmuş görünenle ne işi vardı? Ne sevgi, ne korku. O yaşta, o anda kırılmış onuruyla senaların yücelttiği kibirli yaradan da ipleri kopardı Rana. Haftayı bulmadı Haşim Bey, Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın yaverinden düşman zırhlılarına denizi mezar edenin kim olduğunu öğrenmişti. Daire dönüşü, babası Nasır Bey'e Nusret adlı mayın gemisinin kaptanı Hakkı Bey'in akıllara durgunluk veren bir ustalıkla bir gecede sessizce düzinelerle mayını boğazın sularına nasıl döşediğini, yamaçları ateşe tutarak ejderhalar gibi ilerleyen düşman zırhlılarının mayınlara çarpıp birbiri ardına nasıl infilak ettiklerini, üçünün sulara gömülüşünü, dördünün de gömülmekte olduğunu anlatırken babasının dizine dayalı pür dikkat Rana, mescitten yükselen uğultuyu kastedip bilmezlikten gelerek, ''Ne diyorlar böyle hep bir ağız beyba?'' ''Cenab-ı Hakk'a şükranlarını bildiriyorlar yavrum.'' ''Ne için beyba?'' ''Cümlemizi beladan kurtardığı için.'' Dinli tutmayı denedi, tereddüt etti, dayanamadı Rana. ''Beyba, Hakk'ı ismi Cenab-ı Hak'tan mı gelme?'' Bir anlık yüzleşme. Babası kızını, kız da babasını anladı. Gerginlikten ziyade olası bir kırgınlığı önlemek amacıyla hafif gülümseyen Rana, ''Beyba, büyük haritada o yeri bana gösterir misin?'' Gazetede okuduğum isimlerin hiçbiri yazılı değil onda. Rana'nın nenesinin ölümünden mesul tuttuğu Allah'la bir türlü barışamadığını tahmin ediyordu Haşim Bey. Henüz çarşafa girmemiş körpecik kızının, şeriatın kadın kısmına reva gördüğü muameleden ötürü kırılmış gururunun ise pek farkında değildi. İnancı mantığına sığdıramayan kızını alıp kütüphanesine götürdü. Erkan-ı harp sabitleri gibi haritanın önünde saatler geçirir oldu Rana. Gazetelerde okuduğu Türkçe yer isimlerini ufak ufak doğradığı kağıt parçalarına yazmaya, onlara tekabül eden beybasının gösterdiği Fransızca isimlerin üzerine iğnelemeye koyuldu. Gallipoli'nin üstüne Gelibolu, bir iğne. Damas'ın üstüne Şam, bir iğne. Tripoli'nin üstüne Trablusşam. İğneyi saplarken duraladı. Huri'nin ninesini görmemişti kaç gündür. Yeryüzünde olanlardan habersiz kimlerle, nerelerde dolanıyordu kim bilir. Taşlığa indi. Arakata giden 4-5 basamağa sessizce çıktı. Parmaklığın eşiğine yavaşça çömeldi. Minderin üstüne bağdaş kurmuş, yüksek sesle bir şeyler okuyordu ninesi. Çok sürmedi, gözlerini tavana dikti. Bir şeyler mırıldandı. Okuduğu kitabı halının üstüne bıraktı. Sağa sola kakaladı. İstediği yere denk gelmiyordu sanki kelam-ı kadime benzeyen kitap. Rana, irkildi Rana, bakmadan görmüş torununun varlığını her nasılsa hissetmişti ninesi. Efendim, ninem, lafını bitiremeden mescitten ezan sesi yükseldi. Allahu Ekber, elini taş atarmış gibi duvara taraf salladı nine. Allahu Ekber, iyi de ekberlik neresinde diye söylendi. Aklı başında olsun olmasın bu yaştaki bir insandan böylesi bir aşağılamayı hiç beklemiyordu Rana. Kendisinin de o ilahi varlıkla olan çelişkisini aynı çelişki içinde olanla paylaşmak istedi. Nine, her şey Allah'ın emriyle mi olur? Yaşlı kadın derin bir iç çekerek başörtüsünü çözdü, yatağın üstüne fırlattı, sola dönüp bir şeyler homurdandı, sağa döndü, eliyle görünmez bir kişiyi susturdu, torununa yan gözle bir nazar attı. Yavrum, kızım, Allah... Hüda, Halik, ne dersen de, ne yaptığı belli mi? Ama şimdi Kur'an okuyordun nene. Evet, okuyordum. Yüksek sesle okuyordum. Evet, kendi sözlerini kendisi duysun diye. Kulunu it yerine koymasın, murdarı Hakan yapmasın. Rahim ise rahmetini, hak ise hakkaniyetini bilsin. Min şerri ma halaka. Hırsını almış gibi duraladı, dağınık saçlarını eliyle şöyle bir düzeltti, yanındaki görünmeze git söyle diye bir emir verdi, gelip parmaklığın arasından torununun yanağını okşadı. Unuttuğu bir şeyi yapmak için döndü. Eğilip yere bıraktığı cildi az sağa az sola dürtükledi. Baktı, beğenmedi. Sağa sola ileri geri iteleyip durduysa da gökten inen kelam-ı kadimi ayak altındaki halının dolan başlı nakışları üstünde istediği yere oturtamadı bir türlü. Rana kabuğuna çekilmiş, ninesinin dört duvar arasında hareketsiz kalmakla kamburlaşmış belini, çelimsiz ellerini, sevmekle acımak karışımı bir hisle inceliyor, ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyordu. Gidip yardım etmek, eğilmiş belini sıvazlamak geldi içinden. Nasıl aşabilirdi şu minhus parmaklığı? Başını kaldırıp etrafa baktığında inanamadı birden. Parmaklığın üstündeki asma kilit davet eder gibi ağzı açık sallanıp duruyordu. Mutfakta bir telaştır almıştı bacıyı. Ceplerini kurcalıyor, entarisini gevşetip üstünü başını silkeliyor, dolapları kapkacağın aralarını araştırıyor, önüne gelene çıkışıyordu. Kız Nazile, ne yaptın anahtarı? Ne anahtarı bacı? Büyük hanımın anahtarı. Ara kattaki parmaklığın anahtarının biri nineye yemek götüren bacı da öteki Libabe hanımdaydı. Omuz dikti Nazile. Sağa sola gene ne salıp durursun bacı? Yaptığını bilmez oldun, sana koca lazım, koca. Hadi oradan cenabet kız. Tabii ya, erken bunadın sen bacı. Anahtarı da kilidin üstünde bırakmışsındır. Git de bak. Kilidin üstünde mi? Kapıyı açıp da yollara düşmüşse nine. Halinin ne olacağını düşünüp etekleri tutuşan bacı taşlı rüzgar gibi geçti. Beş basamaktan ikisine çıktıkta parmaklığın ardına kadar açık olduğunu gördü. Siyahtan küz rengine dönen yüzünde korkunun ifadesi. Nine kaçmıştı zahir. Dış kapıya doğru hamle yapacaktı ki bir basamak daha çıkıp içeriye bakmak geldi aklına. Aa, maazallah, iyi saatte olsunlar basmıştı konağa. Nine minderin üstünde kız kılığına bürünmüş bir ecinliyle muhabbet ediyordu. Kelimeyi şehadet getirdi, üfürdü. O beş basamağı yavaşça geri geri indi. Birinci katın merdivenlerini koca cüssesine rağmen uçar gibi çıktı. Hanım, tövbe, tövbe estağfirullah. Ne var, hayrola bacı? Tü tü tü, ecinliler, konağı basmış hanım. Parmaklığı açmışlar, büyük anne. Gerisini dinleyemedi Libabe Hanım. Annesine bir şey mi olmuştu? Sokağa çıkıp yollara mı düşmüştü? Merdivenleri dörder dörder inip taşlığı geçip ara kata vardığında parmaklığın açık olduğunu gördü. İçeri daldı. Annesi Huriye Hanım'la kızı Rana'yı minderin üzerinde oturmuş muhabbet ederken buldu. Açık parmaklık, ninesine sokulan Rana. Libabe Hanım yutkundu. Kilidi vurmaya mı, kızını almaya mı geldin diyerek kendisine dik dik bakan anasını yatıştırmaya çalıştı. Hiçbiri için gelmedim anacığım. Bacı parmaklığın açık olduğunu görmüş, dün gece komşuya hırsız girmiş, telaşlanıverdim, o kadar anam benim. Gel otur diye emretti nine. Çömelen Libabe Hanım'a Rana'yı göstererek, bak Libabe, nur gibi aydınlık bu kızın içi, zaptiye kesilme, karartma aydınlığı deyip Rana'nın saçlarını okşadı. İki eliyle hafifçe anasına doğru itti, için rahat olsun, al şimdi kızını, çıkarken kapıyı da kilitle. Libabe Hanım şaşkın kızını elinden tutup odadan ayrıldı. Parmaklığı kapadı, kilidini vurmadı. Taşlığa indiklerinde yukarıda kapanan kilidin basamaklara atılan anahtarın sesi geldi. Takırtının nereden geldiğini anlamak için başını kaldırdığında anasının yanaklarından süzülen gözyaşlarına ilk defa şahit oldu Rana. Bacı anahtarına kavuşmuş, nine ise Kur'an'ı artık okumaz olmuştu. Yemeklere yüz vermiyor, 2-3 günlük perhizin ardından bir kenara yığdığı kurumuş ekmekleri ıslatıp kemiriyor, etrafındaki görünmezlerin kimini azarlayıp kimini öğüt verdikten sonra bilinmeze doğru uzanan bir ıssızlığın içinde kaybolup gidiyordu. Ninesini oyalamak için ona günlük gazeteleri götürmek istediğinde, götür istersen kızım, götür de bu kan kokan haberlerle aklı büsbütün karışıp galeyana gelmesin diyen anasına bu kez hak verdi Rana. Doğru, kan kokmayan bir satır dahi yoktu. Gelibolu'da Müslimi de kafiri de bir mahşerde kavruluyor, kiminin boynunda haç, kiminin koynunda muska, cesetler birbiri üzerine yığılıp duruyordu. Yurdun öbür ucunda Kars'tan sonra Van'ı da ele geçiren Rusların saflarına kattığı Erzincan, Kemah, Harput'tan gelen Ermeni gençleri din, iman, köy, kasaba demeden ortalığı kasıp kavuruyorlardı. Hazine sıfırı tüketmiş, memur maaşlarını gıdım gıdım ödemeye çalışıyordu hükümet. Haşim Bey vapurda elindeki gazetenin tarihine göz attı. Cemazi'ül Ahır'ın 9'u. Maaşın hiç değilse bir kısmı eline geçer miydi? Daireye giderken yolda kırmızı boyalı askeri otobüslerinin birilerini bir yerlere taşıdığını gördü. Pek de askere benzemiyordu içindeki yolcular. Kaleme vardığında iş anlaşıldı. Dahiliye nezareti ani bir kararla komitacılara yataklık yapmakla suçladığı Ermeni derneklerini kapatmış, evraklarına el koymuş, bu derneklerin yöneticilerini o cemaatin ileri gelenleriyle birlikte askeri mahkemelere sevk etmeye başlamıştı. Yıllardır divan-ı muhasebat kaleminde çalışan, tesbih çeker gibi her gün o çarıklı hiyanatın ceremesini biz mi ödeyeceğiz diye yakınan Oannes Efendi'nin sızlanmasını duymuş olacak ki, Hıdrellez'den 10 gün sonra hükümet İstanbul'da tutuklananların birçoğunu serbest bırakıp Doğu illerinde derhal uygulanmak üzere tehcir kanununu ilan ediverdi. Bebeğinden yaşlısına erkek kadın demeyip Ermeni olarak ne varsa acilen toplanıp kafileler halinde Şam, Halep, Deir-i Zor üzerinden bizzat dahiliye nezaretine bağlı bağımsız bir eyalet durumuna getirilen Beyrut ve havalisine sürgün gönderilecekti. Kanun metnine bir göz attığında yol yok, iz yok, aç susuz dere tepe yalın ayak günler haftalar boyu kaçı hedefe varır, kaçı hayatta kalır bunların, kurunun yanında yaşla yanacak diye düşünmekten kendini alamadı Haşim Bey. Tanıdığı işçisi, sanatkarı, tüccarı, yıllar boyu kalemlerde beraber çalıştığı memuru, yarım yüzyıldan beri yemedikleri halt kalmayan gençlerine rağmen bu milleti sadıkaya gene de müstahaktır, beter olsunlar diyemiyordu Haşim Bey. Civar esnafa birazcık şeker bulması için gönderdiği odacı eli boş döndü. Oannes Efendi mendil cebinden çıkardığı bir güllaç toz şekerin yarısını Haşim Bey'in çayına, kalanını kendi bardağına döktü. Ufak bir tezkereye bir şeyler karaladı. Odacıya kum kapıdaki evini tarif edip bizim hanıma götür bunu, sana bir şey verecek, al gel diye tembihledi. Şeker hastasıymış Oannes Efendi. Aile doktoru ona sabah akşam kullanmak üzere bir kutu hap vermiş. İçine baygınlık gelip fenalaşması durumunda da her zaman yanında bulunduracağı şekeri derhal yutmasını söylemiş. Görürsün muhterem, şeker oldu bulunmaz Hint kumaşı. Bırak kesmesini, tozunu bulmak marifet. Hanım bilir işini. Ekmek bulunmasa da her zaman şeker vardır dolapta. Akşama varmadan odacı elinde yarım okkalık bir torbayı Oannes Efendi'ye, Oannes Efendi de bu naçiz hediyeyi ne diyeceğini bilemeyen Haşim Bey Efendi'ye verirken, seni Frenkçe bilen bir adamın yok mu muhterem? Kıy paraya, gönder onu Pera'daki gayrimüslim esnafa diye uyardı. Çerçi gibi mahalle mahalle dolaşan Raşit Efendi nereden öğrendiyse çat pat 3-5 kelime Frenkçe ile parmak oyunlarıyla elindeki keseyi hafif şıkırdatmasıyla Müslim gayrimüslim herkese derdini anlatır olmuştu. Akşam konağa cübbesinin altında koynunda sakladığı bir oka şekerle geldiğinde Libabe Hanım ona öğütülmüş fındık kabuğuyla karışık orta şekerli kahvesini eliyle hazırladı. Ne mi vardı Pera denen o zenginler semtinde? Her şey. Tezgah arkalarında yığılı ele geçmez nevale, içki, balo, tiyatro, başı açık rastıklı şıkıdım hanımların umurunda mıydı dünya? Günün hükümdarı kesenin içindeydi. Fransızcaya ne gerek? O dili konuşmak yasaklanmış, yollarda, mağazalarda Frenkçe yazılı tabelalar kara boyayla kaplanmış, okulları süresiz kapatılmıştı zaten. Biliyordu Haşim Bey, telefonda bile numarayı Fransızca değil Türkçe istemek gerekiyordu artık. Gelibolu'dan gelen sığır vagonlarını Sirkeci Meydanı'na boşalttığı, genç, yaşlı, yaralı, inim inim inleyen askeri gördüğünden beri severek öğrendiği, kulağa hoş gelen bu lisanı konuşmak da içinden gelmiyordu.